Değerli izleyenler, teknoloji dünyasındaki yenilikleri tartıştığımız ve konuştuğumuz Cezer'in Odası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Eskiden podcast formatında sürdürdüğümüz bu programı artık videocast şeklinde sürdürüyoruz. Yanımda ise teknoloji muhabirlerimiz Kadir Günyol ve Tolga Yanık var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle?
Yoğun bir haftaydı. Geride kaldı.
Güzel. Öncelikle bu hafta teknoloji dünyasında neler oldu? Birazcık sizden bunları dinlemek isterim açıkçası.
Öncelikle benim ilgimi çeken en önemli gelişmelerden bir tanesi Avustralya'da yaşandı. Avustralya'da 16 yaş altı kişilerin internet kullanımı, daha doğrusu sosyal medya kullanımına bir kısıtlama gelmesi söz konusu olacak. Şu anda yasa tasarısı halinde. Büyük bir ihtimalle meclisten geçtiği anda 16 yaşı altındaki kişiler sosyal medyayı kullanamayacak Avustralya'da. Bunun bir gerekçesi var. Tolga'yla az önce de konuşmuştuk. Daha önce Meta'da, yani Facebook, Instagram'ın sahibi olan Meta'da bir araştırma yapılmıştı. Gizli bir araştırma. Sonradan ortaya çıktı bu araştırma. Belli bir yaş altında kişiler çok fazla Instagram kullandığı zaman bu kişilerde depresyon ve anksiyete gibi hastalıklar diyeyim daha fazla artıyor. Bu araştırma gizli yapılmıştı. Sonradan ortaya çıktı. Her 3 ergenden birisi çok fazla sosyal medya kullandığına kendini daha fazla kötü hissediyormuş. Böyle bir araştırma. Dolayısıyla bu yasağın gerekçelerinden bir tanesi de bu oldu aslında.
1/3 bayağı büyük bir oran aslında.
Tabii, büyük bir oran, evet.
Aslında burada biraz beden kıyaslaması yapılıyor. Yani orada gördüğünüz filtreli kişileri kendinizle kıyaslıyorsunuz ve kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunu çok fazla yaptığınızda bu birikiyor ve sizde anksiyete ve depresyon oluşturuyormuş. Dolayısıyla bu da çok önemli bir gerekçe bununla ilgili.
Aslında olumsuz etkilere baktığımız zaman bu psikolojik olumsuz etkilerin yanı sıra tabii ki sosyal medyanın farklı araçları var, farklı kanallar var. Özellikle 16 yaş ve 18 yaş altı çocuk diyebileceğimiz kitlenin burada suistimal edildiğini de görüyoruz.
Evet.
Örneğin bununla ilgili ülkemizde de çeşitli platformlarla ilgili yasaklar söz konusu oluyor zaman zaman. Hatta şu anda da bazı platformlar erişim engeli getirildi. Burada ne gibi şeyler oluyor? Tabii ki burada gelişim çağındaki çocukların profesyonel dolandırıcılar tarafından çeşitli amaçlarla suistimal edildiğine dair çeşitli kanıtlar da var.
Evet.
Bununla ilgili uluslararası örnekleri de müşahede ediyoruz. Tabii ki dünyada bu konuda çeşitli aksiyonlar alınıyor. Bu anlamda Avustralya'da ciddi bir adım atma hazırlığında diyebiliriz.
Evet, kesinlikle. Bunun haricinde çip konusu çok önemli hala. Amerika'da Biden yönetim şu an devam ediyor. Trump Ocak'ta başlayacak yanarım, yanılmıyorsam. Biden'da bir kısım kısıtlama getirdi çip konusunda.
Ne gibi kısıtlamalar bunlar?
Yazılım satması konusunda Amerikalı şirketlerin Çin'e kısıtlamalar geldi. Daha öncesinde 2019'dan başlayan bir macera hatırlar,
evet.
Tolga. Önce Huawei'ye yapılan kısıtlamalarla başladı Amerika-Çin çip, Amerika ve Çin gerginliği. Sonrasında Biden çip ve bilim yasasını çıkarmıştı Amerika'da. Bu yasadan sonra yurt dışında çip üreten şirketleri Amerika'ya çağırdı. Yani Amerika'daki çip üretimini arttırmak için. Dolayısıyla şimdi bu çekişmenin tekrar Trump'ın gelmesiyle daha da zirveye çıkmasını görüyoruz,
tabii,
düşünüyoruz. Bu da çok önemli bir gündemdi bu hafta.
Peki bunun dışında başka ne oldu teknoloji?
Şöyle çip konusunu kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Yani Çin'in bildiğimiz gibi geçmişte Huawei ve çeşitli firmalara Amerika tarafından çeşitli şeyler uygulandı. Bu bizim ülkemizde de oldu. Savunma sanayide bize çeşitli ürünleri vermediler. Onun karşılığında biz onların yerli versiyonlarını ürettik ve bu bizim lehimize oldu. Bu anlamda şu anda dünyada baktığımız zaman Almanya otomotivin kalesi olarak gösteriliyordu. Ama şu anda mesela Çin'in bu anlamda elektrikli araçlarla birlikte dünya piyasasını domine ettiğini görüyoruz. Aslında burada otomotiv endüstrisi de çipe bağımlı bir endüstri. Burada önümde çeşitli rakamlar var. Örneğin şu anda Çin elektrikli otomobilde tamam çok ciddi bir ilerleme kaydediyor ama şu anda Çin'de üretilen otomobillerin çiplerinde sadece %10'u yerli. Bu çok ciddi bir bağımlılık aynı zamanda. Hatta bununla ilgili Çin Otomobil Üreticileri Derneği'nin bir uyarısı var ve Çinli üreticilere diyor ki özellikle Amerikalı şirketlere bağımlı olma konusunda biraz ihtiyatlı davranın diyor. Çünkü bu sizin üretiminizi, tedarik zincirinizi tehlikeye atabilir. Bu anlamda aralarında BYD'nin de bulunduğu çeşitli Çinli otomotiv üreticileri kendi çiplerini üretmek için ciddi yatırımlar yapıyorlar. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu %10'luk oran %20'ye, %30'a çıkacaktır diye düşünüyorum.
Burada
bunu da ekleyebiliriz.
Şöyle önemli bir rakam daha var. 2023 yılında dünyada üretilen çiplerin %68'ini Tayvan üretiyor. Şu an zirveyi Tayvan. ABD %12 üretiyor. Çin'de %8 üretiyor. Dolayısıyla 3 ülkenin kıyaslamasına baktığımız zaman Tayvan'ın çok büyük bir ağırlığı var.
Evet.
Amerika bu resmi değiştirmek istiyor. 2027 yılında Amerika'nın %17'ye ancak çıkabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şu an Tayvan'ın çok büyük bir ağırlığı var. Çin çok geride kalmış durumda. Senin de bahsettiğin gibi Çin de bu resmi değiştiremezse ileride çok büyük bir sıkıntı yaşayabilir gibi duruyor şu anda.
Evet, yani Çin'den hatta şey çağrısı da var. Tamam, Çin'e karşı bir yaptırım uygulanıyor. Fakat Çin tamamen biz üretelim kafasında da değil. Çünkü çeşitli kaynaklardan derlediğim kadarıyla Çin'deki üreticiler aynı zamanda küresel çip üreticilerini Çin'e davet ediyorlar. Gelin burada birlikte üretelim çünkü bizim otomotiv endüstrimiz ciddi bir ivmelenme kaydediyor. Gelin bu pastayı birlikte paylaşalım tarzında teklifler de var. Bakalım yakın gelecekte çip endüstrisinde bizi neler bekliyor.
Evet.
Peki bunlar dışında dikkate almamız gereken başka bir haber var mı?
Yani savunma sanayisi tabii ki hem ülkemiz hem dünya için çok önemli. Bu hafta da önemli veriler açıklandı. Her ayın başında Türkiye'nin ihracat verisi açıklanıyor. Bu ihracat verilerinin alt kalemlerinden bir tanesi de savunma ve havacılık sanayisi. Ülkemizin savunma ve havacılık sanayisi 11 ayda yani Kasım ayına kadar bir rekor kırdı. Geçen yıl örneğin bu sektör 5,5 milyar dolarlık bir ihracat yapmışken şu anda ilk 11 ayda 5,8 milyar dolara ulaştı. Bu ciddi bir rekor sektör açısından. Önümüzde bir ay daha var. Muhtemelen 6 milyar doları çok rahatlıkla geçecektir. Tabii ki bunun haricinde geçmiş rakamlara baktığımız zaman bu büyümeyi daha net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin 2002 yılında Türkiye'de bu alanda sadece bir daha kontrol edeyim 56 firma faaliyet gösteriyormuş. Şu anda bu rakam 3500'ü geçmiş durumda. Yani buradaki ciddi ivmelenmeyi net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki bu ihracat kalemlerine baktığımız zaman bunların arasında insansız savaş uçakları var. Onların mühimmatları var. Çeşitli elektronik sistemler var. Çok geniş bir portföyde sektör ihracat yapıyor. Tabii ki bu ihracat başarıya da yansıyor ve bu başarıyı irdeleyen çeşitli listeler var dünyada. Örneğin Defense News listesi var. Bu her yıl yayınlanıyor ve dünyadaki en büyük ilk 100 savunma şirketini listeliyor. Bu yıl listede Türkiye'den 5 şirketimiz vardı. Bunları da burada aktarmış olalım. Hangi şirketler var? Aselsan 42. sıradaydı. TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi 84 ve Asfat 94. Bu yıl ilk defa makine kimya endüstrisi ile Asfat listeye dahil oldu. Ve hepsi bütün firmalarımız sıralarını arttırdılar. Onun dışında yine bu hafta açıklanan bir liste var. Bu liste daha çok satışlara odaklanıyor ve en çok satış gerçekleştiren savunma şirketlerini baz alıyor. Bu listede de 3 şirketimiz yer aldı. Yine Aselsan en üstte 54. sırada yer aldı. Peşinden Baykar geldi 69. sırada ve TUSAŞ'ı da 78. sırada gördük. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki hem potansiyeline baktığımız zaman hem de şu anda yürütülen projelere, faaliyetlere baktığımızda muhtemelen önümüzdeki yıllarda Türk savunma sanayisi sırasını çok daha yukarı seviyelere taşıyacaktır.
Bu hafta son olarak bir de Huawei'nin yeni çıkan telefonu vardı. Mate 70 Türkiye'de satılmayacak bu telefon. Ama bizi ilgilendiren şöyle bir kısmı var telefon. Daha doğrusu bütün dünyayı ilgilendiren. Şimdi hatırlayacaksınız az önce bahsettiğim. 2019'da Trump bazı kısıtlamalar getirdi Huawei'ye.
Doğru.
Huawei o tarihten sonra yeni bir işletim sistemi kurmaya başladı. HarmonyOS diye. Bu işletim sistemini zaman içinde geliştirmeye devam etti. Ancak bu işletim sistemi Android'in içinde çalışıyordu. Şimdi yeni telefonunda şöyle bir değişiklik oldu. HarmonyOS Next ile artık Android'den tamamen bir kopuş oldu. Ya bu çok önemli bir şey. Artık bu şirketin kendi bir işletim sistemi var. Apple'ın var, Google'ın var ve şu anda Huawei'in var. Dolayısıyla bu büyük bir kırılma olacak bence Çinli telefonlar açısından. Bu çok önemliydi. Şirketin kendi çipini de ürettiği konuşuluyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Yani şirketin çipleri de Tayvan'dan ve dışarıdan geliyordu. Yasaklardan sonra şirketin bu telefonda ilk defa kendi çipini kullandığı konuşuluyor.
Evet.
Bu bayağı büyük bir şey. Çok büyük bir
Yani
şey. Çok büyük bir şey.
ya
Eğer gerçekten yaptıysa...
telefon çipleri yani otomotiv ve diğer sektörlerdeki çiplerden nanometre olarak
Evet.
daha ileri şeyde, daha üretmesi zor teknolojiler. Bu anlamda Amerika için kötü bir haber
Amerika için
diyebiliriz.
çok kötü bir haber. Batılı haber kaynaklarında bunu görebiliyoruz.
Evet.
Kendi çipini ürettiğini. Huawei'den yapılan bir
Resmi bir.
açıklama yok. Batılı haber kaynakları büyük bir sürpriz olarak açıkladılar. Tam
Doğru.
kaynak nedir bilmiyorum. Financial Times'ta da gördüm. CNBC'de de gördüm.
Doğru.
Ancak net olarak bilmemekle birlikte böyle bir şeyden şüpheleniyorlar. Eğer Tolga'nın dediği gibi böyle bir şey varsa bu çok büyük bir kırılma olacaktır bence
Doğru.
telefon dünyasında.
Bayağı yoğun bir hafta aslı baktığınızda.
Evet.
Bayağı meşgul ediyor.
Ama en önemli konumuz hala gelmedi.
Evet. Dilerseniz geçelim. Başka bir haber yoksa yani
Yok.
şu anda
Bizim
gündemde.
aktaracaklarımız bu kadar.
Evet. Bir de tüm bunların yanı sıra Oxford'un her sene yılın kelimesini açıkladığını biliyoruzdur. Bu sene de açıkladı geçtiğimiz haftalar içerisinde. O kelime de siz de biliyorsunuz zaten brain rot yani beyin çürümesi diye geçiyor. Bunun hakkında konuşalım birazcık. Öncelikle bu Oxford'un her sene yılın kelimesini seçmesinin öneminden birazcık bahsetmek istiyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne kadar önemli ve ne kadar bize bir bilgi veriyor bu alanda?
Yani bence Oxford'un yaptığı bu çalışma güzel bir yansıtıyor. Yani sosyolojiyi ve o yılda öne çıkan şeyleri yansıtıyor. Örneğin ben yalan haberler üzerine bir tez yazmıştım 2018 yılında. O dönemde de mesela sözlük fake news'i yılın kelimesi seçmişti ve gerçekten çok konuşulan bir mevzuydu. Seçimlere etki ediyordu, çeşitli olayların şekillenmesinde rol alıyordu. Bence bu yılki kelime de manidar olmuş ve iyi bir seçim olmuş.
Ben de katılıyorum. Çok iyi bir seçim. Bu aslında bir yılda olmuş bir şey değil. Zaman içerisinde bu seviyeye kadar geldik. Hakikaten bir beyin çürümesinin söz konusu olduğunu ben de düşünüyorum. İnternetin yolculuğu çok enteresan bence. Yani internet orduda başladı. Amerika'da başladı orduda. Ordu içindeki bir yazışmadan akademiye döndük. Üniversiteler arası bir sistemdi. Yani daha çok ordu, akademide kullanılan internetten bugün tamamen eğlenceye dönük bir sisteme doğru geldik. Ve beyin çürümesi de bence bu eğlence odaklı interneti çok güzel anlatıyor.
Tabii daha fazla ileri geçmeden önce bir tanım verelim bence. Brain rot yani beyin çürümesi neyden bahsediyoruz burada? Tam bir tanımı nedir?
Çok fazla içeriği dolu olmayan postları, içerikleri diyeyim, uzun süre tüketmek. Yani şöyle örnek verebilirim günlük hayatımızdan. Ben bunu kendim yaşıyorum. Kendimden örnek verebilirim. Bazen kendimi yarım saat boyunca Instagram'ın reels'lerini kaydırırken buluyorum. Hiçbir şey öğreniyor musun diye sorarsan bana hiçbir şey öğrenmiyorum. Şöyle sorarsan ne hatırlıyorsun? Bari bir tanesini anlat bana dersen bir yarım saat sonra hiçbir şey hatırlamadım sana söyleyebilirim. Sadece boş boş eğleniyorum. Vakit geçiriyorum. Ya bunu anlatıyor daha çok.
Tabii bu her zaman yani yeni bir şey değil aslında. Sosyal medya ya da bu türden
Evet.
çok fazla içerik tüketmemiz yeni bir kavram değil bize. Geçmişte de tabii ki bu türden şeyler vardı. Yani eskiden kitaplar yine aynı şekilde boş zaman harcamak gibi görülebiliyordu belli bir zamanda. Aynı şekilde televizyon çok büyük bir şeydi. O konuda size sormak istiyorum. Yani bu yeni bir şey değil aslında.
O konuda ben şöyle bir örnek vermek isterim. Tezimi yazarken Televizyon Öldüren Eğlence diye bir kitap vardı, onu okumuştum. Orada televizyonun kötü etkilerinden bahsediyordu. 80'li yıllarda yazılmış bir kitap zannediyorum. Şundan bahsediyor. 1900'lerin başında Amerika'da seçim konuşmaları yapıldığında 7 saat süren konuşmalar ve tartışmalar yapılıyormuş. Ve insanlar 7 saat boyunca hiç sıkılmadan bu tartışmaları dinleyip katılıyorlarmış bu tartışmalara. Bu kitabı yazan kişi şimdi diyor ki televizyon çıktı. İnsanlar eğlence odaklı bir yöne doğru döndüler ve yarım saate bile artık tahammül edemiyoruz televizyonda. Hemen söyle ne söyleyeceksen ve git. Eğlenceli şeyler görmek istiyoruz'a döndü. Peki şimdi ne oldu? Şimdi internet çıktı, Instagram çıktı, TikTok çıktı. Şu anda 10 saniye bile bizim sabrımızı taşırabiliyor. Yani bir insan ne söylemesi gerekiyorsa hemen söylemesi gerekiyor gibi geliyor bize. Microsoft'un bir açıklama şeyi vardı, araştırması vardı. İnsanın dikkat süresi 8 saniye düşmüş. Yani bir şeye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. saniyeden sonra artık bizi sarmazsa
Çünkü beyin çürüdüğü için tahammül süresi de
tahammül süresi
düşmüş.
çok düştü, evet. Bununla ilgili ben nöroscientistlerin çok makalelerini okuyorum. Beynin elastik bir yapısından bahsediyorlar. Yani beyni nasıl eğitirsen beyin o şekle giriyor. Eğer çok hızlı bir şeye alışırsan, medyaya alışırsan beyin ona göre kendini yapıya büründürüyor. Ve uzun bir metin mesela bir kitap okurken ben mesela okuyorum şu anda. Yarım sayfa okuduğumda sıkılıp telefonuma bakıyorum. Çünkü benim ona alışmış.
Ya aslında bunu şeyi de örnek görebiliriz. Mesela ben bunu kendim yaşadım. Örneğin bazı videolar çok uzun oluyor. Kısaltmak için işte 2x ile izliyorum.
Evet.
Zaman kazanmak için. Ve videoyu ilk normal haline döndürdüğümde insanların böyle sanki kekeleyerek konuştuğunu falan düşünüyorsun. Çünkü o hıza adapte oluyorsunuz. Ve bir noktadan sonra
Doğru.
o hızın aşağısındaki hızlar sizin için çok absürt geliyor.
Geliyor.
Sosyal medyadaki durum da aslında bir nevi bunun bir türü diye değerlendirebiliriz.
Ya kesinlikle ben şimdi mesela 3 gündür Instagram kullanmıyorum. Bu alışkanlığımı biraz yenmeye çalışıyorum.
Nasıl bir tecrübe peki?
3
Nasıl
gündür
bir
tecrübe. Ya Twitter'dan devam ettiğim için çok bir şey kaybetmiyorum aslında ama Twitter'da silmem lazım. Ama şöyle en azından daha dolu şeyler okuyorum Twitter'da. takip ettiğim kişileri biraz daha seçtim. Daha dolu gidiyor. Instagram ve TikTok'u hiç kullanmadım ama gerçekten bir bağımlılığa dönüşebiliyor bir süre sonra. Yani şöyle yarım saat, bir saat özellikle gece yatmadan önce sürekli hiç alakasız şeyler izliyorsunuz. Ya yani beyninizi düşünsenize mesela bir kitap okurken bir konu var. O konu üzerine bir şeyler okuyorsun. Konu belli, akış belli. Ama TikTok'ta veya Instagram'da bir konuda spor izliyorum. Kaydırıyorum, siyasete geçiyorum. Kaydırıyorum, sanat. Kaydırıyorum, başka bir konu. Benim için çok yorucu bir şey
Şimdi
gerçekten.
bir de şöyle bir şey de oldu. Siz de deneyimliyorsunuzdur. Artık insanlar bir de keşfette gördüğü beğendikleri videoları da size özelden atıyorlar izleyin diye.
Tabii.
Ya bu sefer siz takip etmeseniz bile aslında
Evet.
arkadaşlarınızın da bu yönde izlemenize yönelik çeşitli şeyleri oluyor. Yani bir girdabın içerisindeyiz ama nasıl olacak bilmiyorum.
Evet. Bununla ilgili çok ilginç rakamlar da çıkardım ben. Mesela Twitter'da, şimdiki adıyla X'te, bir dakikada 350 bin tweet atılıyormuş. Bir dakikada
Bir
sadece.
dakikada
350
350
bin.
bin.
Bir günde 500 milyon tweet atılıyormuş. Sadece Twitter'da. Instagram'daki durum biraz daha vahim. Bir dakikada 66 bin fotoğraf veya video yükleniyor Instagram'a bir dakika içerisinde. Bir günde 95 milyon fotoğraf ve video yükleniyor. Yani size şöyle söyleyebilirim. İnternet öncesi çağda bir insanın hayatı boyunca görebileceği görsellerin hepsini biz bir günde görüyor olabiliriz bence.
Korkunç bir rakam.
İnanılmaz bir rakam.
Bunun tabii ki en öne çıkan tanımı zorlayıcı olmaması. Yani bu tüm bu içerikler çıkıyor ve tüm bu içeriklerin en azından bir kısmı bu brain rot dediğimiz kısmı zorlanmadan izleyebiliyoruz aslında. Yani bir bakıma bizi tutuyorlar videoda bir
Evet.
şekilde. Bunu peki fark edebiliyor muyuz? Yani bir nitelikli içeriği bu beyin çürümesi olarak adlandırdığımız çerçeveye giren içeriklerden ayırabiliyor muyuz? Siz mesela bu
Ya
konudaki ne
burada tabii
tanımlar
medya
verirsiniz?
okuryazarlığı çok önemli
Evet.
ama şu anda çok ciddi bir kitle yani çok yüzde olarak baktığımız zaman bence %90 bu anlamda bir şeye sahip değiliz. Çünkü içerik bizi sürüklüyor gerçekten.
Evet.
Yani keşfet gerçekten büyüleyici bir şey. Mesela örneğin şeyi de keşfettim. O da sizin önünüze düşmüştür. Bazen bakıyorsunuz önünüze çok ilginç bir video koyuyor keşfette. Fakat arka planda anlattığı şey videodan bağımsız bir şey. Orada çünkü sizin dikkatinizi videoda tutarak size o belki de dinlemeyeceğiniz şeyi dinletmeye çalışıyor. Çok farklı teknikler uygulanıyor. Bence bu anlamda oldukça başarılılar.
Kesinlikle.
Burada dediğim gibi medya okuryazarlığı, insanların bilinçlendirilmesi, çalıştığı şirketlerde, okudukları okullarda bunlarla ilgili derslerin yapılması, kursların yapılması bence bir fayda sağlayacaktır. Bu anlamda eğer biz kendimizi içeriğin eline bırakırsak bence o girdaptan çıkamayız diye
Kesinlikle.
düşünüyorum.
Seçici olmak burada çok önemli. Bir de gerçekten bu detoks dedikleri bir olay şu an çok meşhur. Hani sosyal medya detoksu. Bence gerekli çünkü bir hafta bir ara verseniz beyniniz biraz sakinleyebiliyor. Yani bir hafta kitap okuyun, sadece ona odaklanın. Yine kafanız sakinleyebiliyor. Ben bunu en çok çocuklarda çok görüyorum. Örneğin benim akrabalarım var. İşte çocukları bizim eve geliyorlar. Tabletler var. Tablet nesli.
Tablet çocuk.
Tablet çocuk. Telefonlar var. Şey diyorum, televizyondan bir tane çizgi film açalım. Eskiden biz çocukta izlediğimiz çizgi filmler vardır. İşte 40 dakika sürüyor. Hani ben de özlüyorum. Beraber izleriz gibi açıyorum. Çok sıkılıyor. Bizim çocukluğumuzda çok severek izlediğimiz çizgi filmler artık çok sıkıcı. Hatta o
Tuzu
kadar
balığı
yakından
yenilmiyor.
izlemiyor. Hiç bir tanesini izlemiyor. Sadece şunu yapmak istiyor. Instagram var annesinin telefonunda. Ve o Instagram'daki listeleri kaydırmak istiyor. Çünkü hiç sıkıcı değil. Yani 10 saniye izliyor kaydırıyor. 10 saniye izliyor kaydırıyor. Sıkılmadan hepsini yapıyor. Ama Tsubasa izlemek veya başka şirinleri izlemek örneğin çok uzun. Yani 40 dakika boyunca aynı şey yapılıyor.
Aslında bu bağımlılığı düşürmek için teknoloji devleri de çeşitli araçlar çıkartıyor. Örneğin bugün Apple kullananlar ayarlara girdiği zaman görecekler. Ekran süresi kısmına tıkladığınız vakit işte bir hafta boyunca hangi uygulamaya ne kadar süre harcadınız?
Evet.
Mesela orada görüyorsunuz. Biz hatta arkadaşlarımızla baktığımız zaman rakamları görünce inanamadık ya. Gerçekten telefonda yaşıyormuşuz. O anlamda mesela bir detoks yapılacaksa
Evet.
bir fikir verebiliyor. Ama detoks uygulama konusu bambaşka bir alan.
Evet.
O konuda biraz bence toplum olarak da yani genel olarak tüm dünyada insanlar biraz dirayetsiz.
Peki sizce tüm yaş gruplarında bu geçerli mi? Yani tablet çocuk neslinden bahsettik. Onlar bilinçli olmayarak doğdukları evren dünya bu şekilde. Peki diğer yaş gruplarında durum nasıl? Hiç bunu gözlemleme şansınız oldu mu?
Yani şöyle açık söylemek gerekirse çok olmadı. Kendi yakınlarımı büyüklerinden düşünüyorum. Onlar da çok seviyorlar ama onların sevme şekli şu. Yakınlarım ve akrabalarım ne yapıyorlar? Merakı var biraz. Şu şuraya gitmiş, bu buraya gitmiş. Onlar bizim kadar bu kadar çok kullanmıyorlar.
Yani ekran süresi muhtemelen yaş ufaldıkça daha çok artıyor ama bu beyin çürümesi bence genel bir ifade, o yüzden çok isabetli buluyorum. Yani 7'den 70'e bu beyin çürümesinden hepimiz payımızı aldık diye düşünüyorum.
Kesinlikle biz de dahil olmak üzere çok fazla aldık. O yüzden tavsiyeler konusunu konuşmuştuk yayından önce seninle. Yani tabiat boşluğu kabul etmiyor bence. Yani şu telefonu bıraktım artık kullanmayacağım dediğiniz zaman biraz zor bir şey. Şunu yapmak gerekiyor biraz. O boşlukları neyle dolduracağım? Bu kitap okumak olabilir, spor olabilir, arkadaşlarla kaliteli vakit olabilir. Ben bunları önerebilirim sadece.
Kesinlikle. Yani şu anda telefonu elimizden bırakıp bir daha kullanmayacağım demek, dediğin gibi hem mantıksız çünkü şu anda içinde bulunduğumuz dünya bu. Onun yerine daha bilinçli kullanım aslında. Tükettiğimiz içeriklere biraz daha özen göstererek ne izlediğimizi bir düşünüp tartıp sonrasında beğenmemiz veya tüketmemiz. Aslında bu da daha önemli bir etken olabiliyor.
Kesinlikle.
Peki tüm bu içeriklerle dikkatimiz toplanıyor. Şu anda onlarla birlikteyiz tabii ki. Peki o noktadan sonrası nasıl bir ortam? Bu dikkatimiz toplandığında, verilerimiz elde edildiğinde neler yapılıyor?
Yani tabii orada baktığımız zaman çeşitli amaçları görüyoruz. Örneğin Instagram'da bu videoları üretenlerin profiline girdiğimizde genellikle yüksek takipçi sayılarına sahip, etkileşimi yüksek hesaplar olduğunu görüyoruz. Şey, etkileşim niye önemli? Bir kazanç sağlanıyor veya o hesap üzerinden çeşitli sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. Bu anlamda bir ekonomik fayda sağlanıyor. Bu anlamda tabii insanların ilgisi ekonomik fayda sağlamak için kullanılıyor diyebiliriz. Tabii bu platformdan platforma biraz farklılık gösteriyor. Örneğin X'te daha çok böyle Instagram gibi görüntü odaklı bir yapı yok.
Evet.
Daha yazı, metin üzerinden giden bir şey var. Sen ne düşünüyorsun Kadir?
Ya platformlar tabii ki sizin dikkatinizi alarak ve sizin aboneliklerinizi alarak bunun sonrasında reklam dağıtıyorlar. Yani bugün Instagram'ın 2 milyar kullanıcısı varsa sizin bir şirketinizin olduğunu düşünelim. Instagram'a reklam vermek istersiniz. İnsanlar da 3-4 saatini Instagram'da ayırıyorsa tabii ki vermek istersiniz. Bir de şöyle bir şey var. Targeted advertising diye bir şey var. Hedeflenmiş reklamcılık diye biz onu herhalde Türkçe'de.
Nokta atışı.
Nokta atışı. Siz örneğin teknolojiye meraklısınız. Fotoğraf çekmeye meraklısınız. Ve internette fotoğraf makineleri arıyorsunuz sürekli. Şimdi Instagram şunu biliyor. Bu kişi fotoğrafa meraklı. Teknolojik cihazlara meraklı. Dolayısıyla örneğin bir fotoğraf makinesi firmasının reklamını sizin önünüze koyuyor. Bu o firma için de çok avantajlı. Yani Tolga'nın hiç merak yokken Tolga'nın önüne koymuyor. Sizin önünüze koyuyor. Alma şansınız daha yüksek. Dolayısıyla dikkatimizi toplayarak çok güzel para kazanıyoruz aslında.
Dolayısıyla tabii ki. Ve bunun dışında bahsettiğin gibi önümüze tükettiğimiz içerikleri daha fazla koyarak algoritmalar bu konuda destekliyor da.
Tabii.
Yani bu batağın içinden çıkmak çok daha zorlaşıyor zamanla.
Tabii ki.
Eminim siz de
Evet, yani
deneyimlemişsinizdir.
ekonomik faydanın yanı sıra çeşitli konularda sizi yönlendirebilir de. Örneğin toplumu ilgilendiren bir konuda bir fikir belirtmeniz gerekiyordur. O konu hakkında size bir yönlendirme yaparak belli bir noktaya kanalize olmanızı da sağlayabilir bu içerikler. Çünkü bu içerikler sadece öyle masum, izledim, geçtim tarzında içerikler de düşmüyor. Bazen siyasi içerikler düşebilir. Onun dışında seçim sırasında mesela örneğin yalan haberlerin kullanıldığı çeşitli viral videolar önünüze düşebilir. Bu
Şimdi
anlamda çok
şey vardı.
farklı
Cambridge
araçlar var.
Analytica skandalı vardı. 2018'de ortaya çıkmıştı. Orada aslında yapılan buydu. Yani Facebook'taki kişilerin hepsi etiketlenmişti. Örneğin Batuhan mülteci karşıtı. Amerika'da mülteci karşıtı. İşte siyah karşıtı bir kişi diye etiketleniyor. Ve Trump'ın size özel hazırlanmış reklam paketleri sizin karşınıza çıkıyor. Ve Trump'a oy verme olasılığınız artıyor dolayısıyla. Bu skandal aslında bunu anlatıyordu. Yani sizi kim olduğunuzu sizden daha iyi biliyorlar. Ve buna göre size reklam gösterip oy tercihlerinizi değiştiriyorlar. Çok büyük bir güç.
Yılın bir kelimesinden, evet şu anda
Neler
yani
çıktı?
yılın kelimesinden gerçekten neler çıkarılabiliyor? Ben şeyi merak ediyorum, acaba bir sonraki senenin kelimesi ne olacak? Tekrardan dijital dünyadan bir kelime mi göreceğiz?
Tahmin
Yoksa
etmesi
başka bir şey
zor.
mi?
Ama dijital dünyada olması da çok kuvvetli yine bence.
Evet. Heyecanla bekliyoruz.
Yani yapay zeka ile ilgili bir şey çıkması çok muhtemel geliyor bana. 2025 yılında çok büyük gelişmeler bekleniyor yapay zekada.
Evet, bugün teknoloji dünyasındaki yenilikleri Kadir ve Tolga ile birlikte tartıştık. Umarım sizin için de güzel ve yenilikçi geçmiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki bölümümüzde de tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, iyi günler.